Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke ve bu bölümde sizlerle yeni bir Marvel Cinematic Universe dizisini konuşacağız. Secret Invasion'ı konuşacağız. Sayısız Marvel Cinematic Evreni içeriğinden dizi bazında 9. dizisi oluyor. Bu What If animasyonunu saymazsak da, yani Marvel Cinematic Evreni'ne gerçekten etki eden 8. dizi yayınlanmış. İnanılır gibi değil. Gerçekten artık Marvel'a yetişmesi çok zorlaştı. Ve bu kargaşada Secret Invasion gerçekten bir potansiyel, bir izleme sebebi vaat ediyordu. Ben de genel olarak zaten Marvel içeriklerinden bunları takip edip bunlar hakkında konuşmaya çalışıyorum. Ki böyle olunca bir baktım. En son yine bir sene önce Miss Marvel dizisi için, onun da çizgi romanını sevdiğim ve ilk Müslüman süper kahraman olduğu için Marvel Sinematik Evreni'nin, kaydetmiştim. Ve başlığında bir potansiyel nasıl mahvedilir yazmışım. Açıkçası aynı görüşlerim Secret Invasion içinde geçerli. Buradan sonrasında spoiler vereceğim ama şunu söyleyeyim, yani ben Marvel nerdüyüm, her şeyini tüketmem lazım bütün evrene hakim olmak için diyorsanız veya işte Nick Fury'yi çok seviyorum, ben onun başrolde olduğu bir içeriği izlemek isterim diyorsanız gidin izleyin, ama bunun dışında gerçekten yediğiniz spoiler'ı artık bu Marvel Sinematik Evreni içerik enflasyonu içerisinde hissetmeyeceğinizi garanti edebilirim. Onun dışında bir tık merak edenler de gerçekten gidip direkt son bölümü izleyebilirler. Elimizde böyle bir dizi var. Yine bir potansiyelin mahvedilmesi gerçekten benim tadımı kaçıran şey oldu. Çünkü Secret Invasion'ın fragmanları acayip şeyler vaat ediyordu. Öncelikle bu Secret Invasion gizli istila muhabbeti zaten ilgi çekici bir konu. Çizgi romanlar Skrull'ların kendileri biliyorsunuz ki şekil değiştirebiliyorlar. Bu şekil değiştirme özelliklerini kullanarak birçok insanın, ki bunlara Marvel kahramanları da dahil, süper kahramanları yani, yerine geçtiği ve işte yıllardır mesela onların yerinde onların özellikleriyle davrandığı açığa çıkıyordu. Bu da böyle çizgi romanlarda retcon denir. Bir gerçek sunuluyor size ve aslında geçmişte yaşadığınız her şey o gerçekle değiştiriliyor. Örneğin İşte atıyorum Wolverine Skrull çıkıyor ve aslında işte Wolverine 5 yıl önceki şu olayı yaşarken Skrull'muş. Onu Wolverine kendi yapmamış da Skrull Wolverine yapmış falan gibi bütün gerçekliğin değiştirildiği olaylar yaşanıyordu. Ha, Marvel bunu kendi sinematik evreninde yapabilir mi? Hayır. O yüzden zaten hep çeşitli küçültmelere gidiyor Marvel uyarlamalar yaparken. Örneğin Civil War. Biraz burada konu dağılacak ama Secret Invasion'ın ne kadar çok potansiyeli mahvettiğini biraz görmenizi istiyorum. Civil War'dan devam edeyim. Civil War'da çizgi romanlarda çok fazla kahramanın ikiye bölünüp birbiriyle savaştığı ve bunun birçok çizgi romanda, farklı farklı çizgi romanlarda işlendiği bir seriydi. Zaten buna crossover event diyorlar. Bir ana event serimiz var Civil War diye. Orada ana olaylar işleniyor ama gidip Iron Man'in, gidip Spider-Man'in, gidip Daredevil'ın çizgi romanlarını okuduğunuzda da Civil War atmosferi sırasında onların yaşadıklarını daha detaylı okuyabiliyorsunuz. Bu işte böyle bir yıla Marvel Civil War eventini yayıyor ve siz onu farklı farklı işlerden takip etmeye çalışıyorsunuz. Sinematik evrende de bunu işlemek istediler. Fakat kapsamı küçülttüler. Kapsamı küçülttüklerini aslında filmin isminden bize belirttiler. Captain America Civil War dediler. Çizgi romanda işlenen sokak kahramanlarının işte buranın, bu iç savaşın bir tarafında duruşlarını, maskelerini çıkarmamak için asla işlemediler. Biz sadece bildiğimiz, tanıdığımız en üst seviye Avenger'ların zaten 5 vs 5 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam, birbirine girişlerini gördük. Bu giriş sebepleri de yine çizgi romanlardaki gibi bir anlaşma üzerinden olsa da yanına Captain America'nın Winter Soldier'ı savunduğu bir ek motivasyon daha ekleyerek olayı birazcık Captain America eksenine getirdiler. Hani bu Captain America'nın bir derdiydi. Winter Soldier'ın Tony'nin anne babasını öldürmesi de orada kişisel bir olay yaratıyordu. Bu kişisel indirgemeyle birlikte karakterler birbirine daha fazla savaş açmış oldu. Bu yaşandığında ben Captain America Civil War için kendi mantığında, kendi filmin kendi isminin verdiği çerçevede bunu mantıklı bulurken, bir yanımda bu crossover event görmek isteyen nerd tarafımda tatmin olmamıştı. Aynısını Secret Invasion'da da yaşadım. Çünkü yine günün sonunda işte o Skrull çıkacak, hiç kimse birbirine güvenemeyecek, bu o hareketi Skrullken yapmış olacak falan kargaşası kesinlikle yok. Filmde zaten Avenger yok, Rhodey var. Rhodey'e de kesinlikle bir kostümde falan değil, sürekli başkanın yanında Colonel James Rhodes olarak görüyoruz. O da işte başlıkta dediğim Skrull'ların siyasi ayağını oynuyor aslında. Neyse, yani burada bir kapsam küçültme yapılmış ve bence bu dizinin adı Nick Fury Secret Invasion olmalıymış. Gerçekten Nick Fury'ye odaklı, tamamen onun davası o. Bu kocaman Skrull sorunuyla uğraşıyor. Zaten bir diğer sıkıntılı, aslında senaryonun büyük sıkıntısı orada açığa çıkıyor. Milyonlarca Skrull'dan bahsediliyor. Bunlar gitmiş işte NATO Genel Sekreterinden tutun James Rhodes'a, James Rhodes'dan İngiltere Başkanı'na kadar birçok insanın yerine geçmiş. Ve işte dizi burada şöyle ilginç bir durum yaratıyor. Bizim yaşlı Nick Fury'miz bu kadar büyük bir ağa sahip Skrull'lara tek başına kafa tutuyor. Bu benim kafamda hiç oturmuyor. Yani olay dizi için, senaryo içinde çeşitli kapsam küçültmeler yapılırken aslında çok büyük yerlerde geziniyor. Yani Amerikan başkanına bir kez suikast düzenleniyor, bir kez de Nick Fury onu hastaneden kurtarmaya geliyor. Ve tüm bunlar olurken diyorsunuz ki ya bu başkan nasıl korunaklı tutulamıyor asla? Bunun korumaları nasıl bu kadar çabuk elenebiliyor? Hani bizim Nick Fury eski Nick Fury değildi. Tam Nick Fury çok iyi bir karakter, bunu kabul ediyorum. Nick Fury'nin her zaman bir insan olmasına rağmen beklemediğim şeyleri yapmasını, yani DC'deki Batman gibi Nick Fury hazırlıklıysa gerçekten çok güçlü ve Nick Fury'yi biz hep her şeye hazırlıklı görüyoruz. Bu durumda onun kazanmasını anlayabiliyorum ama kafa tuttuğu şeyler gerçekten bu sefer orantısız. Ve işte hani biz sıkıntıyı büyütelim, başkanı suikast olsun ya da başkanı hastanede Nick Fury bulsun diyoruz. Ama aslında burada tehdit büyüyor. Ve siz bunu bir dizide hemen 2-3 korumanın öldürüldüğü bir senaryoyla atlatmaya çalıştığınızda olay patlıyor. Tam diyelim bunu yapamadınız. Peki fragmanlarda gösterdiğiniz ve bizim o Winter Soldier'dan beri aradığımız daha ciddi, daha işte karanlık, bu ajan casus filmi tadındaki atmosferi nereye götürdünüz gerçekten? Sen bizi heyecanlandır, heyecanlandır. Sonunda sürprizsiz bir senaryo yarat. Yani ilk bölümde mesela Cobie Smulders'ın Maria Hill karakterini görüyoruz. Ve benim aklıma kreditsinde şu takıldı, açılış kreditsinde. Cobie Smulders'ın ismi neden yok? Ve ne oldu? O bölümün sonunda Cobie Smulders öldü ve Special Guest Star Cobie Smulders yazdı. Neden öldü Maria Hill? O kadar iyi bir karakter, bizim Avengers filmlerinde izlediğimiz bu karakter neden şu an öldü? Gelir mi bilmiyorum, gelsin isterim geri. Ama bu işte ölüyü diriltme muhabbetleri de böyle çok yalama oluyor. Ha, anlaşması bitmiştir, onu da böyle öldürelim istemişlerdir. Buna eyvallahım var. Ama onun dışında gerçekten şu anda Marvel dizilerine ilgi bu kadar azken, Marvel işlerine ilgi bu kadar azken bu abla neden bu arada kaynadı gitti? Buna üzüldüm. Bunu belli ettiniz, kreditsen belli ettiniz. Rhodey'nin Skrull olduğunu neden inanılmaz belli ettiniz? Nick Fury'ye kafa tutuyor. Tamam, oyunculuk çok iyi. Neredeyse yedirebilecek bir oyunculuk. Ama kanmıyoruz. Çünkü söylemleri o bizim bildiğimiz James Rhodes değil. Ve şu anda hani bu kime güveneceğiz? Kim Skrull çıkacak? Sorusunu sorduran bir işte siz tek bir Avenger oynatıyorsanız evet o Skrull çıkacak. O zaman bizim çok da şaşıracağımız bir şey kalmadı yani. Neye şaşırdım biliyor musunuz mesela? Gravik Gaia'yı öldürdüğünü sandığında şaşırdım. Çünkü o zamana kadar bir Skrull bir kurşun yediğinde, herhangi bir yerinden bir kurşun yediğinde yeşile dönüyordu. Gaia dönmedi sanki vurulunca. Şimdi tam emin olamadım ama yani o bölümün sonunda vurulduğunda sonraki bölümde dirileceği belliydi. Talos'ta emin olamadım. Bir tek artık onu da bir şey yapalım yani. Orada da bir ufak şaşıralım sonraki bölüme. Ama sürekli böyle ne olacağını %70, %80 tahmin edebileceğiniz twistlerle bölüm bitirmek falan inanılmaz ilginç geldi bana ya. Secret Invasion dedik, ciddi bir iş dedik, sinematografisinden bile Winter Soldier kokuyor dedik. Gerçekten bu kadar mı özenmediniz yani? Gerçi kreditsi bile, açılış jeneriğini bile yapay zekaya yaptırmışlar. O yüzden özensizlik biraz belli oluyor. Neyse, bazı kazanımları var. Emilia Clarke'ın Gaia'sı okey bence. Olivia Colman'ın Sonya'sı inanılmaz iyi. O müthiş bir kazanım olmuş. Galiba dizinin en iyi karakteri ya. Bir diğeri Gravik. Oyunculuğundan dolayı Kingsley Benadir gerçekten çok büyük yükselişte. Onu Barbie filminde de izledik yeni. Gelecek yıl çıkacak Bob Marley filminde de başrolde yanılmıyorsam. Yani adını bu sıralar bayağı duyacağız. Timothée Chalamet kadar olmasa da Kingsley Benadir'de yükseliyor. Oyunculuğunu göstersin diye yazılan her bir sahneyi çok iyi oynamış. Fakat işte o da senaryonun içinde bu büyüklüğe yeniliyor. Yani mesela milyonlarca Skrull var deniliyor. Bu New Skrulls'a bakıyoruz. Milyonlarcanın ne kadarı orada anlayamıyoruz. O onların hepsine hükmedebiliyor. Biz orada bir ordu yaratılıyor demiştik. Gravik hepsini yolladı. Tek başına kaldı. Finalde kötü CGI ile 1v1 bir savaş izledik. Orada da Gaia yendi falan. Ve kimin hangi gücü kullandığını anlayamadık. Bir Mantis çok netti. O da güzel detay. Bu tarz şeyleri seviyorum ben. Güçsüz görülenin hakkının ona teslim edildiği sahneler bence hoş oluyor. Onu yapabilmişler. Bu sinematik evren noktasında da aslında ilgi çekici şeyler yapmışlar. Yani sonuçta bir yandan kronolojik olarak evrenin kronolojisinde en eski film olan Captain Marvel'a dayanıyor Skrull'lar. Oradan bir hikaye izliyoruz. Oradan bir hikaye izlerken de bir yandan sürekli işte Snap ve Blip göndermeleri, Snap zamanı Infinity War filminde izlediğimiz son savaşta dökülen kanlardan alınan DNA'ların önemli bir hale gelmesi, onların kullanılması falan, o evren hissiyatı açısından güzeldi. Ama işte bu evren hissiyatını yaratırken Avenger'ları niye çağırmış adına yine bulunmaya çalışılan anlamsız bahaneler veya işte sadece bir Avenger kullanıp onun da Skrull çıkması gibi ucuz hareketler derken, dediğim gibi yine kapsam böyle bir büyüyor bir küçülüyor ve nerede olduğu belli değil yani. Yani mesela gerçekten Skrull'ların konseyinin dünyaya o kadar hükmeden, dünyada önemli yeri olan insanlara vermeye gerek var mıydı? Bunları falan çok aklıma oturtamadım. Çünkü böyle olunca inanılmaz bir güç oluyor ellerinde. Yani olayın çok fazla büyümesi gerekiyor. Neredeyse Dünya Savaşı'nın çıkacağı sahneler izliyoruz ama ne oluyor? Fury ile Sonya 10 tane korumayı öldürdüğünde bu iş çözülüyor. Bravo, gerçekten aynen Winter Soldier kalitesi kardeşim demek istiyorum buradan emeği geçen insanlara. Bir yemek var. Evet, Samuel Jackson en iyi bildiği şeyi yapmış. Nick Fury'yi az eforla müthiş oynamış. Hanımını gördük. Skrull'muş hanımı. Onu her haliyle seviyormuş Nick Fury. Ne güzel. Ama mesela kendi filmini hak eden bu karakterin hakkında bu kadar ilgi çekmeyen bir dizi nasıl yapılabilir yani? Nick Fury uzaydayken manitası varmış. So what? Mesela eminim ki sonbaharda gelecek The Marvels filmi Nick Fury hakkında çok daha ilgi çekici şeyler sunacak bize. Uzayda ne yapmak istiyor? İşte WandaVision'ın sonunda gördük, oraya Monica Rambeau'yu çağırdı, ekip topluyor gibi bir yandan, hani onun orada ihtiyacı var falan. İşte asıl Nick Fury bu. Veya asıl Nick Fury o mezarlıktan DNA'yı alıp master planı yapıp Gaia'yı Gravi'ye yollayan Nick Fury. O güzeldi mesela. Son bölüm o noktada kötü CGI'li savaş tat kaçırsa da veya işte hastane basma sahnesi tat kaçırsa da Nick Fury'ye en yakışan bölüm olabilir. Bu kadar önemli DNA'ların sadece üfleyen bir mezarlıkla açılması haricinde pek de bir sıkıntı yoktu gerçekten. Gerçi yani böyle düşündüğümde ufak ufak her yerden sıkıntılar fırlıyor. Dizi gerçekten ne bir istilaya sahip ne başka bir şeye. Nick Fury Skrull'lara verdiği sözü tutamıyor şeklinde bir dizi. Sonrası için belki biraz heyecan verici olabilir. Çünkü Sonya diye bir karakter kazandık. Gaia inanılmaz güçlü şu anda ve o Sonya ile işbirliğinde. Oradan ilginç bir şey çıkabilir. Nick Fury geri uzaya gitti. Artık The Marvels'da göreceğiz onun oralarda ne yaptığını. Onun dışında bu tırnak içinde milyonlarca olan Skrull'lar bakalım ne yapacak? İnsanlar da uzaylı katlediyor. Başkanın düşmanca açıklamalarından sonra onlar ne olacak falan, bunları ileride göreceğiz. O da mesela kapsamı çok büyüttü. Böyle uzaylı öldüren timler falan ne olacak bilmiyorum. Ve işte Marvel'da insanları içeriye boğduğu için bu sıralar bir küçülmeye gitmek istiyor genel ürettiği içerik sayısında falan. Fakat böyle mesela finalde açılan hikaye kollarını gördüğümüzde de birkaç alana yayılan daha çizgi romanvari bir his oluyor. Bilmiyorum, umarım bunları çok güzel dağıtıp unutmuş gibi yapmazlar. Bunu yapıyorlar. Mesela Eternals'ı şu anda unutmuş gibi davranıyorlar. Ama aslında yeni fazlarda Eternals iyi elle tutulur işlerden biri olarak duruyor. Maalesef işte Hulk öyle düşünmediği için Marvel'da onu şu anda ignorluyor. Inhumans'a da yaptılar mesela bunu. Böyle gerçekten sınırları genişleyen Osmanlı'nın onları bir arada tutamadığı, parçalandığı döneme gittiği gibi parçalanıyor Marvel sinematik evreni. Yani böyle hala izliyoruz, konuşuyoruz ama neler olacak bilmiyorum işte. Son dönemde zaten bu Barbenheimer'ın insanları bu kadar sinemaya çekmesinin sebebi de Marvel'ın artık bunu yapamıyor oluşuydu. Ya açıkçası bir Marvel sinematik evreni hayranı, geeki olarak bunların düzelmesini çok isterim. Umarım ki artık böyle ne kadar kötü olduğunu konuştuğumuz Marvel dizileri görmeyiz diyerek bu bölümü kapatıyorum. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle.